Ayrım 19. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 306. Toprak. Tak, tak, tak. Dev çam ağaçlarının arasından geçip her biri Amerikan bayraklı evlerin içinde Apo Torosyan'ın evini bulduğumuzda Boston'ın banliyösünde Nazım Hikmet'ten söz edeceğimizi hiç düşünmemiştim. Üstelik sadece ondan değil, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan, Ruhi Sudan da söz ediyor Apo. Narmanlı Han'da buluşurduk. Bedri Rahmi Eyüboğlu, akademide benim hocamdı. Hepimiz o zamanlar batılı ressamlar gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir gün atölyeye girdi, şöyle bir baktı bize. Dedi ki, hepiniz yaşlı kadınlar gibi örgü örüp duruyorsunuz. Öyle bir şey yapın ki sizin olsun. Bunu hiç unutmuyorum. Apo, akademiyi bitirdikten sonra gelmiş ABD'ye, 40 yıldır burada yaşıyor. O 40 yılın unutturmadıklarının resmini yapıyor. İki katlı evin üst katındaki atölyeye çıkarken Anadolu adlı resim serisini gösteriyor. Resimlerin ortasında yuvarlak ya da kare ekmekler yapıştırılmış. Benim ceddim ya ekmeksizlikten öldü diyor Apo ya da ekmekten. Ekliyor sonra. Bu ekmekleri İtalyan bir ahçıya yaptırıyorum. Anadolu'daki ekmeği Amerika'da bir İtalyan ahçıya yaptırmak bu hikayenin trajik yanı mı yoksa komik tarafı mı diye düşünürken anlatmaya başlıyor Apo. 1915 yılında babam Hrant 5, halam Repeka 15, amcam Hovhannes 17 yaşındaymış. Amcam o günlerde kadın kıyafeti giyip Marsilya'ya kaçmış. Halamın sonradan kocası olan Sarkis Agopian'ı Edincik'ten sonra Ermeni erkeklerle birlikte askeri alıyoruz diye toplayıp şehrin dışına çıkarmışlar. Hepsini hendek kazdırıp sonra hendeğin içine doldurup öldürmüşler. Sıra Sarkis'e gelince tüfek tutukluk yapmış. Sarkis de kendini ölmüş gibi hendeğe atmış. 3 gün 3 gece o mezarda yatmış. Sonra halamla birlikte Bulgaristan'a kaçtılar. Babam 5 yaşında tehcir kafilesine alınmış. Babama o günleri sordum da sadece şöyle derdi. Tanrı yok. Eğer Tanrı olsaydı o günler yaşanmazdı. Konuşmak istemezdi. İkinci kattaki atölyede şövalyelerin üzerindeki resimleri kaldırınca altında İstanbul Kınalı Ada'nın uçaktan çekilmiş fotoğrafları çıkıyor. 70'lerde çekilmiş ada fotoğrafları. Babası yakışıklı Hrant ile annesi Rum kızı Mari'nin Kınalı Ada'da ellerde çekilmiş mutluluk fotoğrafları. Yani Apo'nun ailesi 1915'ten sonra Türkiye'de kalan Ermenilerden. Peki o yıllardan sonra Türkiye'de kaldılarsa ve annesiyle babası ona bu konudan çok bahsetmediyse Apo 1915 ile ilgili hikayeleri nasıl öğreniyor? Türkiye'de Türkler tarafından kabul görmek istiyordum. Kendi kendime ben o kötü Ermenilerden değilim derdim. Hatta Ermenice bile okumazdım. Kitapların çoğu da o dildeydi. Soykırımı anlatan kitaplar gizliydi Türkiye'de. Üstelik onları propaganda olarak görüyordum ben. Apo, Kınalıada fotoğrafından kendilerine ait olan evi gösteriyor. Minnacık. Şimdiki sahipleri pek bakmıyor diyor ve yarım bıraktığı hikayeye devam ediyor. Tamamen inkar ediyordum kimliğimi. Sonra 1964'te Avrupa'ya giderken tren Sofya'dan geçti. Halamın kocası Sarkis'le buluştuk. Baktım, istasyonda iskelet gibi bir adam. Elinde de bir çuval. Üstündeki elbiseler neredeyse 50 yıllık. Benim üzerimde kot pantolon var. Elindeki çuvalı bana verdi. Kolumdan tuttu ve Abraham dedi. Geri gitme, öldürecekler seni. Sanırım hala o eski günlerde yaşıyordu. Bütün bu hikayeleri nasıl öğrendiğini soruyorum Apo'ya. Uzun yıllar aldı, diyor ve anlatıyor. Annem öldükten sonra bu konuya bağlandım, 1999'da. Ölümün yaklaştığını gördüm ve okumaya başladım. Tarih kitapları okudum. Sonra amcamın yıllar önce gönderdiği mektup geldi aklıma. Garajda buldum. Yıllar içinde hayat ailesi, ekmek parası, çocuklar derken unutmuşum. Bizim aile hikayemizi anlatıyordu. Resimlerdeki bu ekmekler de o hikayelerden ve Sarkis'in bana Sofya'da tren istasyonunda verdiği çuvaldan çıktı. Apo bizi alt kata yemeğe indiriyor ve hikayenin gerisini bizim için hazırladığı yoğurtlu kebabı yerken anlatıyor. Sarkis'in istasyonda verdiği çuvalı onun yanında açmadım. Sonra trene bindiğimde açınca gördüm ki içinde ekmek. Ekmek hediye etmek istemiş bana. Anneannem Elizabeth ekmek yüzünden ölmüştü. Halep civarında bir hastaneye kaldırılmış tehcirden sonra. Sadece ekmek yemekten vücudu ekmek gibi olmuş. O orada ölmüş. Diğer akrabalarımız da yollarda ekmeksizlikten. Bu yüzden diyorum benim ceddim ya ekmekten öldü ya ekmeksizlikten diye. Bu yüzden o ekmekler benim resmimin merkezinde. Gözüyle İrlanda asıllı eşi Jennifer'ı gösteriyor. Onlar da açlık görmüş. Açlık gören insanlar bilirler birbirlerini. Apo'nun yaptığı yoğurtlu kebabı yerken Amerika gibi bir yerde açlıktan bahsetmenin zorluğunu düşünüyorum. Ekmeğin nimet olduğuna, kutsal olduğuna inanan Anadolu insanları anlar onları ama filmlerinde çocuklarına yemek savaşı yaptıran Amerikalılar nasıl anlasın? Anadolu'da her çocuğa yerde ekmek görürsen üç kere öpüp kenara koyacaksın diye öğrettiklerini nasıl anlatırsın ki onlara? Ya da yemekten sonra kalan ekmek kırıntıları için onlara öte tarafta kirpiklerini tek tek toplarsın derken o topraklardaki çocukların nasıl bir açlık bilgisiyle büyüdüğünü. Apo Bandırma yakınlarındaki Dede Köyü Edincik'e 2000 yılındaki gidişini anlatıyor yemek yerken. Paris'te konuştum. Serge Avedikyan'ın söyledikleri geliyor aklıma. Modern Türkiye'nin son turistik aktivitesi Ermeniler dedelerin köylerini görmek için dönüyor. Ne köyünden ne ailesinin acı tarihinden söz ederken ağlıyor ama sıra oradaki arkadaşlara gelince gözleri doluyor. Ne toprak ne ev ne soykırım hikayeleri. Onu bir tek Türkiye'de İstanbul'da dostlarını bırakmış olmak ağlatacak kadar üzüyor. Annesinin ölümünden sonra orta yaş döneminde yeniden keşfettiği 1915 hikayeleri şimdi atölyesindeki Kınalıada fotoğrafların anlamını değiştiriyor onun için belki. Belki görece yeni öğrendi 1915 hatıraları. Doğdu, gençliğinin geçtiği ülkeyi başka türlü tarif ettiriyor ona Amerika'da. Ama sıra arkadaşlara gelince... Onlar tıpkı eskisi gibi kalıyor, kalbine yakın ve sıcak. Memleketten gelenleri görünce başka bir dil açılıyor cümlelerinde ve heyecanla şiirler okuyor Bedir Rahmi Eyüboğlu'ndan. Sonra durup soruyor. Karatutum, çatal karam dediği bir Ermeni kızı biliyor muydunuz? Bolluğun ve daha da çok Yemen'in ülkesi Amerika'da açlığı anlatmaya çalışan Ermeni ressam Apo, yoğurtlu kebabı yapmayı ablasından öğrendiğini anlatıyor. Yoğurt Yunan yoğurdu. Altındaki pide Avrupa'da ve Amerika'da satılan pita ekmeği, salçası desen yiyoruz ama güzel çünkü yedikçe yiyoruz. Bir şeyler yemek ister misiniz? Hayır teşekkür ederiz. Los Angeles'ta bir lokantadayız yine. Avukat Vartkes Yegian bizi bu kez başka arkadaşlarıyla tanıştıracak. Yegian, Ermeni diasporasının önemli isimlerinin düzenli olarak haftada bir gün buluşup yaptıkları toplantıya götürüyor bizi. Havuz kenarında zengin iş adamları, avukatlar. Çoğu kalın ve uzun pirolar içiyor. Türkiye'de çizilen tuzu kuru Ermeni diasporası resminin tam karşılığı olarak oturuyorlar masada. Yemeklerini bitirmişler, kahve sohbeti ediyorlar. Pek de misafirperver olmayan Los Angeles'taki son yemek macerasından sonra pek bir beklentim yok bu zenginler masasından. Prolar, masadan yükselen abartılı Amerikan aksanı, arada bir duyulan rakamlar ve dolarlar. Bir önceki barışı satın alabilirsiniz yemeğinin tekrar edeceğini düşününce canım sıkılıyor. Ama hoş gelmişsiniz. Avukat ve İslam hukuku profesörü Berj Boyajian gülerek karşılıyor bizi masada ve Türkçe. Prosunu bir kenara bırakırken elimi iki eliyle sıkıyor. Kusura kalmayasın, bizim Türkçe kaba Türkçedir. Köylü Türkçesi, he mi? İnanılmaz bir görüntü. Gülmemek elde değil. Son derece cilalı, son derece Amerikalı, son derece zengin görüntülü bir adamın ancak Türkiye'nin doğusundaki köylerinde duyabileceğiniz bir Türkçe aksanıyla konuşması. Bunun Los Angeles'ta bir havuz kenarında olması. Gülüyorum ve gülerken yalnız değilim. Berj Boyajian da benimle birlikte durumun komikliğine gülüyor. Vartkes Yegian belli ki iyi arkadaşı olan Berj Boyajian'ı tanıtırken sigorta davasında aldığımız parayı sahiplerine dağıtan üç kişiden biridir diyor. Suriye doğumlu Boyajian Türkçe konuşmaya devam ediyor. Biraz Türkçe konuşalım mı? Kaba bizimki ama kırık Türkçesiyle kelimeleri tek tek hatırlamaya çalışıyor çünkü bir hikaye anlatmak istiyor. Babamla annem evde Türkçe konuşurlardı. Babamın arkadaşları soruyor, avradınla niye Türkçe konuşuyorsun? Babam da diyor ki Türkçe konuşursan başka tat verir. Öyle işte, başka tadı var. Türkçe tadıyla devam ediyoruz böylece Berj Boyajian ile konuşmaya. Vartkes Yegian biraz benim ne yapmaya çalıştığımı anlatıyor. Nereden baksan yine de Orta Doğu'lu erkek geleneğinden gelen ve Türklere son derece kapalı bir cemaat olan Ermeniler arasında dolaşırken bunu öğreniyorum. Muteber birisinin seni topluluğa takdim etmesi gerekiyor. Hatta bazen bir kişinin değil birkaç kişinin birden olurunu almak gerekiyor. Yegyan anlattıkça Berj Boyajyan prosundan düşünceli nefesler çekiyor ve konuşmaya başlıyor. Elbette Türkçe olarak. Nasıl deniyordu? Hayvanlar, tokuştura tokuştura neydi o? Ha boynuz, ama biz insanız insanlar konuşa konuşa. Benim kendi acım var. Babam Antepli, annem Urfa'dan. Niye benim dedem yok? Çünkü biliyorsun işte. Ama acıyı yenmek zorundasın. Hayat devam ediyor. Boyajyan'a en çok Los Angeles'ta zorlandım anlatıyorum. Türkiye'den geliyor olmanın hiçbir Ermeni cemaatinde, ne Ermenistan'da ne Paris'te beni bu kadar zor duruma düşürmediğini. Gülüyor. Buradakiler lüks içinde yaşıyoruz tabii ki. Türkiye ile hiçbir ilişkimiz yok. Herkes istediğini söyler. O sırada Bay Kartalyan katılıyor konuşmaya. Vartkes'in başka bir arkadaşı. Mısır doğumlu ve o da avukat. Ermenistan'da zaten Türkiye ile ilgilenme geleneği vardır. Onların çoğu Van'dan gittiği için Türkiye'de ne olduğunu bilirler. Burada o kadar ilgilenilmez Türkiye ile. Konuyu Hrant'a getiriyorum. Onun gidişinden sonra Los Angeles Ermeni cemaatinde ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyorum. Vartkes, Yegiyan başlıyor önce. Biz buradan her şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'den çok uzaktayız. Ama Hrant Türkiye'de konuşuyordu. Onu öldürenler Ermeni milliyetçiliğine daha büyük bir iyilik yapamazlardı. Onun ölümü Ermeni milliyetçiliğinin üzerine benzin dökmek, daha da alevlendirmek gibiydi. Diğerleri başlarıyla onaylıyorlar onu. Bunun üzerine Ermeni milliyetçiliğini, bu konuda çok sert bir söylem kullananları eleştiriyorlar. Almanlar için soykırımı tanımak daha kolaydı. Türkiye için öyle değil tabii. Ortada bir toprak meselesi var ama toprak kaybetme korkusuyla bu gerçeği yok saymak olmaz. Benim için bu bir prensip meselesidir. Kaç kişi öldürülmüş sayı önemli değil. Önemli olan o insanların bir zaman orada yaşadığını kabul etmek. Hiç mi merak etmiyorlar Doğu Anadolu niye boş, niye toz toprak? Berj Boyajyan durup Hrant'ı anıyor. Hrant öldüğünde en çok Türk milliyetçileri kaybetti. Prosundan bir nefes daha alıyor. Ama anladın herhalde, burada her şey para. Siz orada sanıyorsunuz ki Türk lobisi Ermeni lobisinden daha güçsüz. Öyle değil. Onlar bizim harcadığımızın kaç katı para harcıyorlar. Vartkes Yegiyan bölüyor onun sözünü. Sence Ermenilerin yüzde kaçı sadece bir özür yeter der? Berj Boyajyan'dan cevap gelmeyince kendisi cevaplıyor. Amerika'daki Ermenilerin %60'ı bunu kabul ederdi. Kartalyan ve Boyajyan başlarıyla onaylıyorlar. Yegiyan devam ediyor. Toprak verseler bile kimse gitmez artık. Benim babam giderdi ama ben gitmem. Bunu konuşmalarına bile anlam veremiyorum aslında. Söz ettikleri Anadolu şehirleriyle Los Angeles'taki hayatlarını nasıl karşılaştırabiliyorlar? Anlamıyorum. Türkiye'ye gidip gitmediklerini soruyorum. Hepsi de Türkiye'ye gitmişler. Vartkes Yegiyan, Türkiye'ye gitmem diyenler var. Gülünç diyor. Gülüyorlar. Bu gülüşme sırasında Los Angeles'ta hep erkeklerle konuştuğumu, hiçbir kadınla randevum olmadığını fark ediyorum her nedense. Berj, kız kardeşi, klinik psikolog, Meral Yeranosyan, Babayan'dan söz ediyor. Mutlaka görün diyor. Mutlaka diyorum, bu kadar Ermeni'den sonra gerçekten de bir psikoloğa ihtiyacım var. Gülüyoruz. Berj Boyajyan, ben masadan kalkarken son kez Türkçe konuşuyor. Kürt gibi konuşuyoruz değil mi? Cevap beklemeden İngilizce olarak devam ediyor arkadaşlarına dönüp konuşmaya. En son İstanbul'a gittiğimde söylediler bunu. Kibar konuşamıyormuşuz biz. Proları ellerinde gülüyorlar. Hep birlikte üfledikleri duman masanın üzerinde büyük bir bulut oluşturuyor. 19. ayrımın sonu sayfa 316.